Ayrım 7. Ama 828. gece olunca demiş ki, Soy bilimci ona şöylece bir tek göz atmış, sonra yüzünü ekşitip gülmüş ve sultana dönerek gördüm ve anladım demiş. Sultan da neyi gördün ve neyi anladın be adam diye sormuş. Soy kötü bilimcisi de ey zamanın şahı, bu atın gerçekten nadir bir güzelliği, yüce bir soyu var ve de ölçüleri uyumlu, revişi gururlu, aynı zamanda gücü büyük, hareketleri de istendiği gibi. Omzu ip ince, boynu şahane, eğri yüksek, bacakları çelik gibi, kuyruğu kalkık ve de mükemmel kıvrımlı. Yeleleri ağır ve yeri süpürüyor. Başına gelince, Arap atlarının başlarına özgü tüm belirgin özellikleri taşıyor. Küçük değil, büyüyecek ve kulakları gözlerinden epeyce uzak mesafede. Bir gözü de öbürüne epeyce büyüyecek mesafede ve bir kulağından öbürüne azıcık bir mesafesi olarak üst bölümleri gelişmiş. Alnı kabarık, gözleri pırıl pırıl ve başına tam yerinde ve ceylan gözleri gibi güzel. Gözlerinin yöresindeki derisi tüysüz ve parlak siyah. Yanak kemikleri büyük ve zayıf. Çene kemiği ise belirgin. Yüzü aşağı doğru hemen daralıyor ve sonlarına doğru neredeyse noktaya dönüşüyor. Burun delikleri istirahat halindeyken ince bir yarık gibi yüzle aynı düzeyde kalıyor. Ağzında alt dudağı üst dudağından daha yüksek, kulakları geniş, uzun, ince ve karaca kulakları gibi narin kesimli ve nihayet her bakımdan harika bir hayvan bu. Ve doru rengi renklerin sultanıdır. Hiç kuşkusuz bu at, şayet gözüme takılan bir tek kusuru olmasa, yeryüzündeki atların şahı olur ve eşi hiçbir yerde bulunamazdı demiş. Sultan sevdiği atın soy uzmanının hayvana baştan sağlama basit bir bakış fırlattıktan sonra yaptığı bu tanımlamasını işitince ilkin hayran kalmış, daha sonra bir kusuru bulunduğunu işitince gözleri alev saçmış ve göğsü daralmış ve öfkenin titrettiği bir sesle soy bilimciye ''Sen ne diyorsun ey hilebaz alçak ve bunca mükemmel ve soylu Arap ırkının sonuncu dölü olan bu atta nasıl bir kusur buluyorsun?'' diye sormuş. Ve soy bilimci de heyecanlanmadan, sultanı kölesinin sözleriyle bu denli öfkelenirse kölesi artık başka şey söyleyemez diye yanıt vermiş. Sultan ne söyleyeceksen söyle diye haykırmış. Adam da yeniden söz alarak şahım özgürce konuşma fırsatı vermedikçe konuşmak istemem demiş. Şah da peki hadi söyle bakayım hiçbir şeyde gizleme demiş. O zaman adam ilki ey şahım bu at babasından yana safkan ve gerçekten değerli bir attır ama sadece babasından yana. Anasına gelince bundan söz etmekten çekinirim demiş. Şah da yüzü karmakarışık öfke içinde kimmiş anası çabucak bize söyle diye haykırmış. Soy bilimcisi de vallahi efendim bu harika atın anası çok değişik türden bir hayvandır. Çünkü bu bir kısrak değil ama bir dişi mandadır demiş. Soy bilimcisinin bu sözlerini duyan sultan öfkenin sınırına ulaşırcasına öfkelenmiş ve ilkin şişinmiş, sonra da şişkinliği inmiş ve ilkin tek bir söz söyleyememiş, daha sonra da ''Ey soy bilimci köpeği, senin yaşamandansa ölmen niyedir?'' diye haykırmış. Sonra da kazıkçı başına işaret ederek ona ''Bu soy bilimcinin dibini del'' demiş. Kazıkçı başı denen dev de kollarıyla sarıp soy bilimcisini yerden kaldırmış ve kıçını söz konusu edilen delici kazığın üzerine gelecek şekilde ayarlamış. Ve daha sonra kollu dergiyi işleterek onu kazıklamak üzere tüm ağırlığıyla aletin üst tarafına yerleştirmişken, adalet ve sağduyuyla donanmış büyük vezir, hükümdarım, efendim, soy bilimcisi böylesine safkan bir atın ana olarak dişi bir mandadan doğduğunu iddia edecek kadar tedbirsiz ve akılsız biri. Ama yine de cezaya layık olduğunun kanıtlanması için önce onu Arap kabilesinin reisi adına buraya getiren seyisi çağırıp dinlemek gerek. Sultanımız Efendimiz onu bu soy uzmanının yanında sorgulasın ve bu atın seceresini gösteren ve ırkını ve kökenini saptayan belgeyi bize vermesini kendisinden istesin. Çünkü biliyoruz ki saf kanatların boyunlarında asılı olması gereken kılıf içinde bir şahadetnamesi vardır ve orada özellikleri ve seceresi bulunur diyerek şahtan cezayı birkaç dakika geciktirmesini rica etmiş. Seyis sultanın huzuruna getirilince ve kendisine sorulanı işitip anlayınca işittim ve itaat ettim işte şahadetname burada diye yanıt vermiş. Ve bağrından işlenmiş ve üzeri firuze taşlarla süslenmiş deriden küçük bir kese çıkarıp bunu sultana vermiş. O da acele iplerini çözerek oradan üzerine atın doğduğu kabilenin tüm ileri gelenlerinin mühürlerini taşıyan ve tayın doğumu sırasında ana ve babasının kimliğine tanıklık eden bir kağıt çıkarmış. Bu belge kesin bir şekilde söz konusu yavru tayın baba olarak Seglevi Cedran soyundan safkan bir aygır, Ana olarak aygırın deniz kenarında gezerken rastladığı ve üç kez açtığı ve üzerindeyken belirgin bir coşkuyla kişnediği dişi bir manda olduğunu gösteriyormuş. Ve de zamanı gelince bu dişi mandanın atlılar tarafından yakalanarak doğru bir tay doğurduğu ve buna bir yıl süreyle kabilenin ortalık yerinde kendisinin süt verdiği yine bu belge belirtilmiş bulunuyormuş. Ve de kağıtta yazılan içeriği özette buymuş. Sultan Büyük Vezir'in bizzat kendisine okuttuğu bu kağıdın belirttiği kabile şeyhlerinin ve tanıkların adlarını taşıyan mühürleri görünce bunca garip bir olayla karşılaşmaktan son kertede şaşırıp kalmış. Ve aynı zamanda soy bilimcisinin de kahinlere yaraşır bilimine ve atın seceresine bilmekteki sarsılmaz uzmanlığına hayran olmuş. Ve Kazıkçıbaşı'ya dönerek ona, onu delici aygıtın tahtası üzerinden indir demiş. Ve kazıktan kurtulup önünde saygı duruşunda bulunan adama, sadece bir kez göz atmakla bu tayın soyunu, kökenini, niteliklerini ve doğumunu nasıl anlayabildin? Çünkü iddian doğru çıktı vallahi ve reddedilemez şekilde kanıtlandı. Bana çabucak bu şahane hayvanın kusurunu hangi işaretlere göre anladığını açıkla demiş. Soy uzmanı da bunun açıklanması çok kolay. Bunun için sadece atın toynaklarına bakmam yetti. Efendimizin de benim gibi onlara bakması meseleyi anlaması için kafi gelecektir diye yanıt vermiş. Şah da hayvanın ayaklarına bakmış ve bunların atlarınki gibi bütün hafif ve yuvarlak olacak yerde tıpkı mandalarda olduğu gibi çatallı, kalın ve uzun olduğunu görmüş. Ve sultan bunu görünce Tanrı güçlülerin en güçlüsüdür diye haykırmış ve hizmetkarlarına dönerek onlara bu soy bilimcisine bugün çift et öğünü, iki ekmek somunu ve canının istediği kadar su verin demiş. Ve işte onun durumu da böyleymiş. İnsan türü üzerine soy kütüğü bilincesine gelince onun durumu da başka türlü olmuş. Gerçekten sultan taş değerlemesi yapanı mücevherde bulunan kurdu. Diğerinin de safkan bir aygırla bir dişi mandadan doğmuş bulunan tayı saptadığını görüp ortaya çıkaran bu olayların oluşumuna tanıklık edince ve iki adamın akıl durduran bilgilerini kendisi denetleyince içinden vallahi bilmiyorum ama tasavvur ediyorum ki üçüncü kopuk herhalde bunlardan da harika bir bilgin olmalı ve kim bilir bizim bilmediğimiz ne cevahirler yumurtlayacak diye düşünmüş. Ve onu hemencecik yanına çağırtmış ve ona kuşkusuz benim önümde insan cinsi konusunda soy kötüğü bilimi uzmanı olarak genellikle çocuğun anası pek şey bilmez. Babasıysa konunun cahiliyken insanın doğrusal kökenini saptayabileceğin hakkında ileri sürdüğün savlarını unutmamışsındır. Ve yine de benzer bir savı kadınlar konusunda da ileri sürmüştün. Şimdi senin hala aynı fikirde ısrar edip etmediğini anlamak ve eğer böyleyse bunu gözümüzün önünde kanıtlamanı görmek istiyorum demiş. İnsan soy kütük uzmanı olan üçüncü haşhaşotucu, ben böyle konuştum ey zamanın şahı ve bunu tekrar da ısrar ediyorum ve Tanrı en yücedir diye yanıt vermiş. O zaman sultan tahtından ayağa kalkmış ve adama gel benim ardımdan demiş. Adam da adeta aykırı olarak ama daha önce hadım ağalarıyla haber yollayıp örtülerini bürünmelerini ve yüzlerini örtmelerini bildirdikten sonra onu haremine götüren sultanın ardından yürümüş. Ve tam o sırada ikisi birden sultanın gözdesi olan kadına ait dairenin önüne gelince sultan soy kütüğü bilimcisine dönmüş ve ona hanımının önünde saygı duruşunda bulun. Sonra ona bak ve bana dönüp ne gördüğünü anlat demiş. Haşhaşotucu da gözdenin önünde saygı duruşunda bulunup ona bakarak geri döndükten sonra sultana onu inceledim ey zamanın şahı demiş. Oysa onun yüzüne sadece bir kez bakmış bulunuyormuş. Sultan da ona bu durumda ardımdan gel bakalım demiş. Haremden çıkmış ve soy kütüğü bilimcisi de taht salonuna ulaşıncaya kadar onun ardından yürümüş. Sultan salonu boşalttıktan sonra büyük veziri ve soy kütüğü bilimcisiyle yalnız başına kalmış ve ona hanımında ne buldun bakalım diye sormuş. O da efendim kendisinde zarafet, güzellik, şıklık, tazelik, alçak gönüllülük ve güzelliğin tüm niteliklerini ve mükemmelliğini taşıyan bir kişi gördüm. Ve kuşkusuz kendisinde eksik olan hiçbir şey görmedim çünkü onda yüreği büyüleyecek ve gözleri şenlendirecek her şey var. Bir başka deyişle orantı ve uyumla dolu. Ve kuşkusuz dış görünüşüne ve bakışına ruh veren zekasına bakarak bir karar verecek olursam iç dünyasında incelik ve anlayışın arzu edilen tüm niteliklerini bulunduruyor. Ve işte sultan anında gördüğüm şeyler bunlar efendim ama en iyisini Tanrı bilir diye yanıt vermiş. Ama sultan bütün bunlar yeterli değil ey soy kütüğü bilincisi. Benim saygın gözlem olan hanımının kökeni hakkında ne bulduğunu söyle bana diyerek haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 829. gece olunca demiş ki Soy kütüğü bilimcisi, sultana ve işte Sultan Hanım'da gördüğüm şeyler bunlar efendimiz. Ama en iyisini Tanrı bilir diye yanıt vermiş. Ama sultan bütün bunlar yeterli değil ey soy kütüğü bilimcisi. Benim saygın gözdem olan hanımının kökeni hakkında ne bulduğunu söylesen bana diyerek haykırmış. Soy kütüğü bilimcisi de hemen itinalı ve ölçülü bir tavır takınarak bu biraz ince bir mesele ey zamanın şahı. Konuşmam mı gerek yoksa susmam mı bilemiyorum diye yanıt vermiş. Sultan da bu ne demek Allah aşkına? Ben seni buraya konuşasın diye getirttim. Hadi ne biliyorsan ortaya dök ve sözlerini iyi tart ey kopuk diye haykırmış. Soy kütüğü bilimcisi de heyecanlanmadan efendimizin yaşamı üzerine yemin ederim ki eğer güzelliğine gölge düşüren doğuştan gelme bir kusuru olmasaydı bu hanım Tanrı'nın yarattıkları arasında en mükemmeli olabilirdi demiş. Bu son sözleri işitip bu kusur sözcüğünü duyunca sultan kaşlarını çatmış ve hiddete kapılarak kılıcını çekmiş ve ''Ulan köpek, köpoğlu köpek, sen kuşkusuz bana gözdemin herhalde bir dışı mandadan doğduğunu ya da gözünde bir kurt bulunduğunu ya da bir başka tatsız şey söyleyeceksin.'' ''Ah binlerce utanmaz boynuzlunun çocuğu, bu kılıç senin boyunu enine katacaktır.'' diyerek başını uçurmak üzere soy kütüğü bilimcisinin üzerine saldırmış. Ve tedbirli ve haksever büyük vezir elini tutmasa ve ona efendim bu adamın hayatına son vermeden önce suçundan emin olman daha iyi olur demeseymiş ona bir yudumda kesin olarak ölümü içtirecekmiş. Sultan da devirip ayağının altına aldığı adama peki konuş bakalım gözlemde bulduğun bu kusur neymiş diye sormuş. İnsan türünün soy kütüğü bilimcisi de aynı sakin sesle ey zamanın şahı. Senin bir güzellik ve mükemmellik harikası saygın gözden olan hanımım, Gaziye aşiretinden serbest bir kadının, bir çenginin, bir fahişenin kızıdır demiş. Bu sözleri duyunca sultan öfkesi öylesine yoğunlaşmış ki haykırışlar boğazında düğümlenmiş. Ancak bu durum birkaç saniye sonra geçince büyük vezirine dönerek ona hemen git ve bana sayımın yönetim görevlisi olan gözlemin babasını çağır diyebilmiş. Ve üçüncü haşhaş yutucu olan soy kötüğü bilimcisini dizlerinin altında tutmayı sürdürmüş. Ve gözdesinin babası gelince de ona şu kazığı görüyorsun değil mi? Pekala kendini bunun tepesinde görmek istemiyorsan bana çabucak gözdem olan kızının doğumu hakkında gerçeği söyle diye haykırmış. Gözdenin babası olan saray yöneticisi de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Ve bil ki ey sultanım efendim sana gerçeği söylüyorum çünkü tek kurtuluş yolum budur. Gençliğimde çölde özgür bir yaşamım vardı ve kabilemin toprakları üzerinden geçen kervanlara ücret karşılığında eşlik ederdim. Bir gün Tanrı'nın lütfu ve merhameti üzerine olası Zübeyde'nin kuyuları yakınında konup dinlenirken avare gezen bir kadın topluluğunun önümüzden geçtiğini gördüm. Bunlar kızları bir kez ergenlik yaşına ulaşınca birer kabileden öbürüne, bir konak yerinden bir başkasına, zarafetlerini ve sevişmedeki marifetlerini çölde gezen atlılara sunarak para kazanmalarıyla tanınmış. Gaziye kabilesi kadınlarıydı. Bu topluluk aramızda birkaç gün kaldı, sonra da yakınımızdaki kabilede erkek aramak üzere oradan ayrıldı. Onların henüz gözden uzaklaştığı sırada bir ağacın altında büzülmüş 5 yaşlarında küçük bir kız çocuğu gördüm ve onu bir gaziyeli olan anasının yitirmiş ve çölde Zübeyde kuyuları yöresinde unutmuş olduğunu anladım. Gerçekte ey hükümdar efendimiz, olgun bir hurma gibi esmer olan bu kızcağız öylesine hoş ve güzeldi ki ben oracıkta onu himayeme aldığımı herkese açıkladım. Ormandan ilk çıktığı zaman bir yavru ceylan gibi ürkek olmasına karşın onu evcilleştirmeyi başardım. Ve onu kendi çocuklarımın anasına teslim ettim. O da kızı kendi yavrusuymuş gibi yetiştirdi. Kız aramızda büyüdü ve öylesine bir güzellik ve serpildi ki ergenlik yaşındaki hiçbir çöl kızı onunla kıyaslanacak kadar güzel olamazdı. Ve ben efendim yüreğimin ona kapıldığını hissettim ve ona meşru olmayan bir yoldan sahip olamayacağımdan aşağılık kökenine karşın kendisiyle evlenerek yasal eşim yaptım. Ve Tanrı'nın kutsamasıyla o da bana ey zamanın şahı senin gözde olarak seçmeye uygun gördüğün kızı verdi. İşte kızımın anasının ırkı ve kökeni hakkındaki gerçek budur. ve Peygamberimiz ışık ve barış üzerine olası Muhammed'in kutsallığı üzerine yemin ederim ki gerçeğine bir hece ekledim ne de gerçekten tek bir hece çıkardım. Ama Tanrı en gerçekçi ve yanılmaz olandır demiş. Sultan düzmece yanı olmayan bu itirafı işitince azap veren kaygısının ve acı dolu tedirginliğinin yatıştığını duyumsamış. Çünkü karısının gaziye kızları arasından bir fahişenin kızı olduğunu tasarlıyormuş ve gaziyeli de olsa anası saray yöneticisiyle evlenesiye kadar bakire kaldığına göre kesinlikle bunun aksinin söz konusu olduğunu öğrenmiş bulunuyormuş. O zaman varlığını marifetli soykütüğü bilimcisinin kendisinde uyandırdığı şaşkınlığa kapılmış ve ona ''Ey bilgin, sen nasıl oldu da benim gözlemin bir gaziyelinin, bir çenginin, daha doğrusu bir fahişenin kızı olduğunu anlayabildin?'' diye sormuş. Aşağı şutucu olan soykütüğü bilimcisi de işte şöyle, ''İlkin, bilgim, aslında Tanrı en iyisini bilendir, beni bu buluş yoluna soktu.'' Sonra bilinir ki gaziye soyundan gelen kadınların hepsinin gözdende olduğu gibi burnu üstünde birleşen çok kalın kaşları vardır ve de gözleri Arabistan'ın en koyu siyah gözleridir diye yanıt vermiş. Şah da işittiklerinden hayranlık duyarak ve memnunluğunu kanıtlayan bir belirti göstermeden soykütüğü bilimcisinin yanından ayrılmasını istememiş. Dolayısıyla içeri giren hizmetkarlarına doğru dönmüş ve onlara bugün bu seçkin bilgini 2 tayınlık et ve 2 somun ekmekle canının çektiği kadar su verin demiş. Ve işte insan türü üzerinde soykütüğü bilimcisinin de durumu böyleymiş. Ama hepsi bu kadar değilmiş. Çünkü iş bu kadarla bitmemiş. Gerçekten ertesi gün sultan gecesini 3 arkadaşın yaptıkları ve soykütüğü biliminin çeşitli alanlarındaki bilgilerinin derinliği üzerinde düşünerek geçirdikten sonra kendi kendine ''Vallahi insan türü üzerinde soykütüğü bilgini olan bu kişi bana gözlemin soyunun kökeni hakkındaki görüşünü bildirdikten sonra onu ülkemin en bilgili adamı olarak ilan etmem gerekiyor.'' Ama daha önce bunca şahın gerçek ardılı bir sultan olarak benim kökenim hakkında ne bildiğini öğrenmek isterdim demiş. Ve bu düşüncesini hemen eyleme sokmak istemiş ve yeniden insan türü üzerindeki soykütüğü bilimcisini huzuruna getirtmiş ve ona ''Şimdi ey bilimin babası, senin sözlerinden kuşku duymak için artık hiçbir neden kalmadığına göre senden benim kökenim ve şahane ırkımın kökeni hakkında söz etmeni de istemekteyim.'' demiş. O da ''Başım üzerine, gözüm üzerine ey zamanın şahı ama ilkin bana güvenliğimi sağlayacağına dair söz vermelisin. Çünkü bir atasözü sultanın öfkesiyle kendi boynun arasına mesafe koy ve ortadan yok olarak boynunu kurtar der. Ben efendim duyarlı ve narin bir kişiyim ve senin soy sopunu öğrenmen dolayısıyla kafayı bozup beni kaza oturtmandan çok canımı kurtarmak isterim.'' diye yanıt vermiş. Sultan da ''Başım üzere yemin ederim ki sana güvenlik sağlıyorum ve ne söyleyebilirsen söyle. Önceden bağışlanmış olacaksın.'' demiş. Ve ona güvenlik mendilini fırlatmış, soykütüğü bilimcisi yerden mendili almış ve bu durumda ''Ey zamanın şahı, bu salonda ikimizden başka hiç kimsenin bulunmamasını da sağla.'' demiş. Şah da ''Niçin be adam?'' diye sormuş. Adam ''Çünkü efendim, güçlüler güçlüsü Tanrı kutsal isimleri arasında örtücü ünvanı da taşır. Çünkü yayılması zararlı olan şeyleri sır örtüleriyle örtmeyi sever.'' demiş. Sultan da büyük veziri dahil herkesin dışarı çıkmasını buyurmuş. Soykütüğü bilimcisi kendini sultanla baş başa bulunca ona doğru ilerlemiş ve ''Ey zamanın şahı, sen kötü türden bir zina çocuğundan başka bir şey değilsin.'' demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 830. gece olunca demiş ki soykütüğü bilimcisi kendini sultanla baş başa bulunca ona doğru ilerlemiş ve kulağına eğilerek ''Ey zamanın şahı, sen kötü nitelikli bir zina çocuğundan başka bir şey değilsin.'' demiş. İşitilmedik bir küstahlıkla söylenen bu müthiş sözleri duyunca sultanın rengi sapsarı olmuş ve tavrı değişmiş. Ve tüm uzuvları çözülmüş, işitme ve görme duyumunu yitirmiş. Ve şarapsız kalmış bir ayyaşa dönmüş ve ağzında köpüklerle ayakları üzerinde sallanmış ve sonunda gücü tükenerek yere yuvarlanmış. Soykütüğü bilimcisi, sultan tam olarak mı yoksa yarı ölü müdür ya da hala canlı mıdır fark edemeden orada öylece kalmış. Ama sultan sonunda kendine gelmiş ve ayağa kalkarak ve tam anlamıyla kendine gelerek soykütüğü bilimcisine dönmüş ve ona ''Şimdi ey Adem, beni kullarının boynu üstüne hükümdar kılan Tanrı'nın hakkaniyeti üzerine yemin ederim ki, eğer söylediklerin gerçek çıkarsa, ve bu olumlu kanıtlarla kesinlik kazanırsa bir daha geri dönmeyi kesinlikle göze almaksızın layık olmadığımı düşünerek tahttan feragat edecek ve tüm hükümdarlık haklarımı sana devredeceğim. Çünkü buna en layık olan sensin ve hiç kimse bu makama senin kadar yaraşamaz. Ama sözlerin son kesimde yalan çıkarsa seni boğazlarım demiş. Soykütü bilimcisi de işittim ve itaat ettim. Bunda bir uygunsuzluk yok demiş. Bunun üzerine sultan iki ayağı üzerinde doğrularak gecikip oyalanmadan elinde kılıçla ana sultanın dairesine yollanmış ve yanına girerek ona göğü yücelten ve onu sudan ayıran Tanrı'ya yemin ederim ki şimdi sana soracağım şeye doğru yanıt vermezsen seni bununla parça parça edeceğim demiş. Ve alev alev yanan gözlerini döndürerek ve öfkeden salyaları akarak elindeki kılıcı savurmuş. Ana sultan şaşırıp aynı zamanda pek öyle alışık olmadığı bir dille konuşulmasından soluğu kesilerek Tanrı'nın adı senin ve yörenin üzerine olsun. Sakinleş çocuğum ve bilmek istediğin ne varsa bana sor. Sana dinin gereklerine uyarak doğru yanıt vereceğim diye haykırmış. Sultan da ona öyleyse hiçbir girizgah yapmadan ve de sözü döndürüp dolaştırmadan ben sultan babamın oğlu muyum ve de cetlerimin şanlı soyundan mı gelmekteyim? Çabucak bana söyle çünkü bunu ancak sen bana açıklayabilirsin demiş. Kadın da öyleyse ben de sana girizgah yapmadan senin gerçekte bir aşçının oğlu olduğunu söylerim. Bunun nasıl olduğunu da öğrenmek istiyorsan anlatayım. Senden önceki bugüne kadar baban sandığın sultan beni eş edinince adet gereğince birlikte yaşadık. Ama Tanrı onu dölleme kudretiyle donatmamıştı. Ben de bu yüzden ona kendisini sevindirecek ve tahtını kendi soyuna bağlayacak bir evlat veremedim. Çocuğu olmayacağını anlayınca kendini tüm iştahını, uykusunu ve sağlığını yitirten bir hüzne kaptırdı. Ve anası tarafından benim üzerime ikinci bir kadınla evlenmesi için sıkıştırıldı. O da ikinci kez evlendi ama Tanrı bir kez ondan dölleme gücünü esirgemişti. Anası tarafından bir kez daha yeniden evlenmesi için zorlandı. O zaman ben son sıraya düşeceğimi anlayarak ve bu evliliğin de sultanı bir yere götürmeyeceğini bildiğimden kendi yetkinliğimi korumaya aynı zamanda da bu atılımla tahta da bir ardıl kazandırmaya karar verdim ve bu harika niyeti yerine getirmek üzere uygun bir fırsat çıkarmasını bekledim. Günün birinde sultan hiç iştahı olmadığından zayıflamayı sürdürürken içi doldurulmuş tavuk yemek için büyük bir arzu duydu. Aşçıya sarayın pencereleri altında bulunan kümeslerden bir tavuk boğazlaması emrini verdi. O zaman ben bu aşçıyı iyice inceleyerek kendisini kafamda kurduğum iş için tam anlamıyla uygun gördüm. Çünkü bu aşçı genç ve iri yarı bir yiğitti. Pencereden sarkarak ona gizli kapıdan yukarı çıkmasını işaret ettim. Onunla benim aramda geçen şey çok kısa bir zamanda oldu bitti. Çünkü işini bitirir bitirmez bağrına bir bıçak sapladım. Başı ayakları arasında ölerek sırt üstü yere yuvarlandı. Onu sadık hizmetkarlarımla oradan kaldırttım ve gizlice bahçede onların kazdığı bir çukura gömdürdüm. Sultan o gün aşçısının izah edilmez şekilde ortadan yok olmasından dolayı öfkeye kapılarak içi doldurulmuş tavuğu yemedi. Ama günü gününe 9 ay sonra sağlıklı olarak doğan ve ondan sonra da sağlıklı olmayı sürdüren seni doğurdum. Senin doğuşun sultan için sevinç nedeni oldu. Sağlığını ve iştahını kazandı ve vezirlerini, gözdelerini ve tüm sarayda oturanları lütuflara boğdu ve 40 gün 40 gece süren büyük şenlikler ve halk eğlenceleri düzenledi. Ve Tanrı'nın duası ve barışı üzerine olası peygamber adına yemin ederim ki ne biliyorsam sana onu söyledim. Allah da her şeyi bilir demiş. Bu öyküyü dinledikten sonra ayağa kalkıp anasının yanından ağlayarak ayrılan sultan taht salonuna girmiş ve yüzü üçüncü soykütüğü bilimcisine dönük hiçbir şey söylemeksizin yere oturmuş. Yaşlar gözünden durmaksızın akıyor ve çok uzun olan sakalların arasından kayıyormuş. Bir saat kadar bir zaman geçince başını kaldırmış ve soykütüğü bilimcisi Tanrı üzerine olsun ey gerçeği söyleyen ağız söyle bakalım sen benim kötü nitelikli bir zina çocuğu olduğumu nereden anladın demiş. Soykötü bilimcisi de, efendim, her birimiz haiz olduğumuz yetenekleri kanıtladıkça ve sana son kertede doyum sağladıkça, mükafat olarak çift tayın et ve ekmek ve de canımızın çektiği kadar su verilmesini emrediyordun. Ben de böylesine bayağı bir eli açık ve bu tür cömertliğin doğasını göz önünde tutarak, senin bir aşçının ya da bir aşçının ardılının oğlu veya bir aşçının kanını taşıyan biri olduğuna hükmettim. Çünkü şahlardan olma şah çocukları yetenekleri ödüllendirmek için et ya da benzeri bir şey dağıtmak adetinde değillerdir. Liyakat sahiplerini onur giysileriyle hesapsız zenginliklerle ödüllendirirler. Ben de bu yanıt beklemeyen kanıtla senin alçak kökenini keşfetmekten başka şey yapabilmiş değilim. Ve bu keşfi ortaya koymak için hiç de öyle büyük bir yetenek gerekmedi diye yanıt vermiş. Sol kütüğü bilimcisi konuşmayı kesince sultan ayağa kalkıp ona çıkar elbiselerini demiş. Sol kütüğü bilimcisi de itaat etmiş. Sultan da giysilerinden ve saltanat alametlerinden soyunarak kendi elleriyle bunları onun sırtına geçirmiş. Ve onu tahta çıkararak bir sultana gösterilen saygıları sunmuş. O saat ve o anda büyük vezirini ve ülkenin tüm ileri gelenlerini çağırtarak onların yeni yasal hükümdarlarını tanımalarını sağlamış. Yeni sultan da hemen dostu olan öteki iki haşhaş yutucu soykütüğü bilimcisini çağırtmış ve birini sağ yanını, diğerini sol yanını koruyan muhafızlar olarak atamış. Eski büyük vezirde sahip olduğu adalet duygusu nedeniyle yerinde alıkoymuş ve büyük bir şah olmuş. Ve işte üç soykütüğü bilimcisinin durumu böyleymiş. Ama eski sultana gelince onun öyküsü ancak şimdi başlıyormuş ve de şöyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Günler ve geceler geçtikçe daha güzelleşmiş, daha gelişmiş ve daha ilgili ve sessiz olmuş bulunan küçük Dünyazat üstüne büzüldüğü halıdan yarı yarıya ayağa kalkmış ve ona "Ablacığım, sözlerin ne tatlı, ne hoş ve ne kadar eğlendirici ve de güzel." demiş. Şehrazat da ona gülümsemiş ve onu öperek "Evet ama eğer Efendimiz Şah bana izin verirse önümüzdeki gece anlatacağımla karşılaştırılacak olursa nedir ki?" demiş. Sultan Şehriyar da "Ey Şehrazat, hiç şüphen olmasın. Kesinlikle yarın bize başlamak zahmetine katlanacağın bu öykünün devamını anlatabilirsin. Doğrusu ben de eski sultan zina çocuğunun başına ne geldiğini merak ediyorum. Allah böylesi iğrenç kadınların belasını versin. Bununla birlikte burada zina çocuğunun annesi olan sultan karısının aşçıyla içinden gelen bir isteği doyurmak için değil, ancak harika bir maksat uğruna zina işlemiş olduğunu itiraf etmeliyim. Tanrı onun üstüne merhametini yaysın. Ama Zenci Mesut ile yapacağını yapan o köpeğin kızı, lanetli ve utanmaz kadına gelince, o Allah belasını vericenin ardıllarıma tahta sağlamak için değildi yaptıkları. Tanrı asla onu bağışlamasın." demiş. Ve Sultan Şehriyar bunları söyledikten sonra kaşlarını müthiş şekilde çatarak ve beyazı belirmiş gözleriyle yandan yana bakarak, "Sana gelince Şehrazat, senin gitgide kafalarını kestirdiğin bütün o yüzsüz kadınlara benzemediğine inanmaya başlıyorum." diye eklemiş. Şehrazat da acımasız şahın önünde eğilerek, "Tanrı Efendimizin yaşamını uzatsın ve bu cana yakın zina çocuğunun başına gelenleri anlatabilmek için bana da yarına kadar ömür bağışlasın." demiş. Ve böylece konuştuktan sonra susmuş.